Ayrım 38. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 369. Fetih Hazırlığı. Hazreti Peygamber Huzâ'ya yardımı vaat etmişti. Ebu Süfyan'la müsalaha yenilenmeyince Hazreti Peygamber'in niyeti anlaşıldı. Bütün orduya sefer hazırlığı emri verildi. Atlar eğerleniyor, develere yükler yükleniyordu. Etraftan kabileler Hazreti Peygamber'in davetine icabetle akın akın Medine'ye koşuyorlardı. Hazreti Peygamber, Kureyş, Müslümanların geldiklerini duyup karşı çıkarlar ve bu yüzden kan dökülür endişesiyle bütün istihbaratın gizli tutulmasını emretti. Çünkü Mekke'ye, bu mukaddes beldeye kan dökmeden girmek istiyordu. Ordu hareket etmek üzereydi. Hatip İbni Ebi Belta'a bir mektup yazarak onu Mekkeli bir kadına verdi. Bu mektupla Kureyş'e Müslümanların Mekke'ye yürüdüklerini haber veriyordu. Hazreti Peygamber bu keyfiyetten haberdar edildi. Derhal kadının arkasından adamlar gönderdi, mektubu aradılar, bulamadılar. Nihayet kadın mektubu saçlarının örgüsü arasından çıkardı. Mektubu alıp Hazreti Peygamber'e getirdiler. Peygamberimiz hatıba bunun için yaptığını sordu. O da, "Vallahi ya Resulallah," dedi. "Ben iman ve İslam'dan ayrılmış değilim. Bütün evladu iyalim Mekke'de. Onları himaye edecek kimsem yok. Kureyş'e yaranırım da onlara dokunmazlar diye bu işi yaptım." Hatıp ashabı Bedir'dendi. Onların ashab arasında kadri itibarları yüksekti. Mümtaz bir mevkileri vardı. Fakat insanın bazı zayıf tarafları olur. Onu kendisinin bile razı olmayacağı işler yapmaya sürükler. Hatıp da böyle bir yanlışlığa düşmüştü. Ashab onun bu yaptığına hiddet etti. Hazreti Ömer onun cezasının verilmesini istedi. Hazreti Peygamber, "Ya Ömer," dedi. "Bedir'de bulunan bir adamı muahize etme. Ne bilirsin? Belki Cenab-ı Hak ashab-ı Bedir'in yaptıklarını affetmiştir." Mekke'ye yürüyüş. Hicretin 8. yılı Ramazan-ı Şerif ayındaydı. Medine'den 10 bin kişilik İslam ordusu Mekke'yi fethetmek üzere hareket etti. Civardan katılan kabilelerle bu yekün her an biraz daha kabarıyordu. Medine şimdiye kadar bu kadar muazzam bir ordu hazırlamamıştı. Demir zırhlar içinde sahrayı yara yara giden bu askerler karşılarına çıkan her şeyi ezip çiğneyecek gibiydi. Konup göçtükçe çöller yerinden oynuyor, yer gök toza dumana katılıyordu. Bu ordunun başında Hazreti Muhammed her zamanki gibi mütefekkir ve vakur tavrıyla dimdik duruyordu. Bu şanlı ordu Allah'ın yardımından başka bir şey beklemeksizin Beytullah'ı putlardan temizlemeye, şirkin kökünü kazımaya gidiyordu. Hazreti Muhammed atalarının Hazreti İbrahim'in kurduğu tevhid dinini ihya için gönderilmişti. Halis tevhid dininin mümessili olan Kabe-i Muazzama'yı müşrikler putlarla doldurmuştu. Hazreti Muhammed'in bisetinin gayesi putperestliği kaldırmaktı. Beytullah'ı putlardan temizlemek için Allah'tan vahiy telakki etmeye başlayalı 21 yıl olmuştu. Bu mukaddes vazifeyi ifa etmesine müşrikler engel olmuştu. Fakat artık vakit gelmişti. İşte bu fetih ordusu bu mukaddes maksatla Mekke'ye gidiyordu. Hazreti Muhammed'in bütün emel ve arzusu Mescid-i Haram'la Beyt-i Şerif'e bir damla kan dökülmeksizin girmekti. Onun için bu fethi bu kadar geciktirmiş, meselenin olgunlaşmasını beklemişti. Şimdi de bütün ihtiyatı elden bırakmıyor, her tedbiri alıyordu. Zaten o Mekke'yi bundan önce fethetmiş demekti. Hudeybiye müsalahası bu işi sağlamak imkanını vermişti. O her şeyi sulh-ü sükun ile, barış ve müsalemet ile, hikmet ve dirayet ile halletmesini biliyordu. Zorla, zorbalıkla işi yoktu. Çaresiz kaldığı zaman Allah'ın izniyle hakkı müdafaa için kuvvete başvuruyordu. Vahyi ilahi böyleydi. Bir sene evvel yıllık hac eda olunurken fazilet ve kemaliyle Mekkelilerin kalbini fethetmişti. Kureyş uluları aralarında birbirlerinden çekinmeseler hemen Müslümanlıklarını ilan ediveceklerdi. Halid İbni Velid, Amr İbnil As, Osman İbni Talha gibi bu cesareti gösterenler olmuştu. Fakat diğerleri nedense hala çekiniyordu. Ebu Süfyan, Halid'e çıkışırken Ebu Cehil'in oğlu İkrime bile ağzından bu hakikati kaçırmıştı. Hazreti Peygamber'in bütün arzusu, en samimi emeli Kureyş ulularının bu hakikati anlamalarıydı. Ne olur diyordu, Kureyş böyle yapmasa, kendini bu manasız harplerle mahvetmese. Bu temennileri tahakkuk edecek miydi? Mekke'ye yaklaşılıyordu. Rabi veya Cuhfe'de amcası Abbas çıka geldi. Peygamberin huzuruna gelerek Müslümanlığını ilan etti. Ailesi de beraberindeydi. Kureyş'in karışık vaziyetini görmüştü, Müslüman olarak Medine'ye hicret ediyordu. Hazreti Peygamber ona, "Ben peygamberlerin sonuncusu olduğum gibi sen de muhacirlerin sonuncususun," dedi. Abbas, ailesini Medine'ye göndererek kendisi orduya katıldı. Dün terk ettiği Mekke'yi bugün feth için yollandı. Yine yolda Hazreti Peygamber'e amcası oğlu Ebu Süfyan, İbni Haris, İbni Abdülmuttalip ve oğlu Cafer İbni Ebu Süfyan, halası Atike binti Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah, İbni Ebu Ümeyye gelip şimdiye kadar geciktiklerinden özür dileyerek Müslüman olacaklarını bildirdiler. Beni Haşim ailesi artık vaziyeti ve hakikati anlamıştı. Abbas İslam ordusunu görünce Mekke'yi bir düşündü. Kureyş müfritlere uyarak mukabeleye kalkışırsa bu ordu onları çiğneyip geçerdi. Hazreti Peygamber'in arzusu da kan dökmeden Mekke'ye girmekti. Abbas ile fikirleri mutabıktı. Abbas Mekkelilere vaziyeti bildirip onların eman dilemek üzere Hazreti Peygamber'e gelmeleri için haber salacaktı. Vakit geceydi. Kenarda şöyle bir dolaşayım, belki bir oduncu veya sütçüye rastlarım da onunla Kureyş'e haber gönderirim, dedi. İslam ordusu o esnada Mekke'ye 4 fersah mesafede olan Merri Zahran'da bulunuyordu. Hazreti Peygamber ordunun adedini çok gösterip Kureyş'i sulha mecbur ederek Mekke'ye kan dökmeden girmek emelini sağlamak için mümkün olduğu kadar çok yerlere ateş yakılmasını emretti. Ebu Süfyan Hazreti Peygamber'in huzurunda. Abbas, İslam ordugahının etrafında dolaşarak Mekke'ye haber salmak için bir adam gözetliyordu. Çünkü Kureyş, müfritlere uyarak karşı durmaya kalkışırsa, Mekke'nin başına gelecek akıbet onu cidden endişeye düşürüyordu. Gecenin karanlığını yarıp gelen sesler duyuldu. Biri şöyle diyordu, "Ömrümde bu kadar çok ateş, bu kadar çok asker görmüş değilim." Diğeri, "Bunlar harbe çıkan Huzaalılar olsa gerek." "Huzaalılar bu kadar çok asker nereden çıkaracak canım?" Abbas sesinden tanıdı. Bu Kureyş'in reisi Ebu Süfyan'dı. Yanındaki de Hakim İbni Hizam olacak. Kureyş kendilerini saran tehlikeyi duymuştu. Etrafta olup bitenler hakkında malumat toplamak üzere Ebu Süfyan birkaç arkadaşı ile gece vakti çıkıp dolaşırken İslam ordugahı civarına kadar gelmişlerdi. Abbas onları yanına çağırdı. Ebu Süfyan'a, "Bu ordu yarın Mekke'ye zorla girecek olursa Kureyş'in çekeceği var," dedi. Ebu Süfyan durumun nezaketini kavrayarak, "Öyleyse bunun çaresi ne?" dedi. Abbas Ebu Süfyan'ın elinden tutarak, "Gel," dedi ve ikisi beraber Hazreti Peygamber'in çadırına yollandılar. Ordunun içinden geçerken herkes gece vakti böyle dolaşan kim acaba diye bakıyor fakat peygamberin amcası Abbas'ı görünce bir ses çıkarmıyordu. Hazreti Ömer Ebu Süfyan'ı tanıyınca Resul-i Ekrem'e koşarak Ebu Süfyan'ın cezasının verilmesi zamanının geldiğini söylemişse de Abbas onu himayesine aldığını ilan etmiş, Ömer fikrinde ısrar ettikçe Abbas Ömer'e "Ebu Süfyan senin kabilene mensup olsaydı sen de onun lehinde tavassut ederdin," deyince Ömer, "Hayır, böyle düşünme," dedi. "Sen Müslümanlığı kabul ettiğin zaman o kadar memnun olmuştum ki, babam Hattab Müslüman olsaydı bu kadar memnun olmazdım." Ebu Süfyan'ın yaptıklarını bütün Müslümanlar biliyordu. O, İslam'ın en büyük düşmanıydı. Fakat Hazreti Muhammed'in affı safı daha büyüktü. Bu sayede nice düşmanlar dost oluyor, Müslümanlığı kabul ediyordu. Ebu Süfyan da onlardan biri olabilirdi. O gece Ebu Süfyan Abbas'ın misafiri olarak orada kaldı. Sabahleyin Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Peygamberimiz Ebu Süfyan'a sordu. "Ey Ebu Süfyan, henüz Allah'tan başka bir mabut yoktur," diyerek "bir tek Allah'ı tanıyacağın zaman gelmedi mi?" Ebu Süfyan'ın dudaklarından şu kelimeler dökülüyor. "Sen ne kerim ve ne civan mertsin. Eğer Allah'tan başka bir mabut olsaydı, bugün bizi bu halde bırakmaz, bize yardım ederdi. Benim hak peygamber olduğumu tanıyacağım vakit artık gelmedi mi? sen ne sabırlı, ne kerim ve ne civanmertsin. Ama bu hususta içimde hala biraz şüphe var, zihnime bir şey takılıyor. Abbas, Ebu Süfyan'a nasihat ederek durumu izah etti ve Ebu Süfyan da orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Artık Mekkelilerin mukavemet etmeleri ortadan kaldırılmıştı. Mekke fethedilmiş demekti. Abbas, Hazreti Peygamber'den şöyle bir ricada bulundu. ''Ya Resulallah'' dedi. ''Ebu Süfyan iftarı seven bir adamdır. Ona bir lütufta bulun.'' Peygamberimiz bunu kabul etti ve şöyle buyurdu. ''Her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse o emniyettedir. Keza kim ki kendi evine kapanıp oturursa o emniyettedir. Kim ki Mescid-i Şerif'e girerse emindir. Bunlara kimse dokunmaz.'' Bundan sonra Abbas, Ebu Süfyan'ı alarak İslam ordusunun geçeceği boğazın ağzına götürdü. İslam askerleri bölük bölük geçtikçe Ebu Süfyan'ın hayreti artıyor, Abbas ona izahat veriyordu. İşte önde Halid bin Velid, İslam süvarisinin başında tozu dumana katarak geliyor. Arkasında Zübeyir bin Avvam, muhacirlerin sancağını çekmiş, zırhlar içinde sert adımlarla yürüyen yiğitlerle geçiyor. Muhtelif kabilelere mensup çeşit çeşit bölükler coşkun bir sel halinde akıp geçtikçe Ebu Süfyan hayretten hayrete düşüyordu. Geçenlerin çoğu Ebu Süfyan kumandasında muhtelif cephelerde Hazreti Muhammed'e karşı dövüşmüş kimselerdi. Dün İslam'a düşman olanlar bugün İslam saflarında yer almışlar, İslam ordusuna katılmışlar, Fethi Mübin'e gidiyorlardı. Ebu Süfyan bu manzara karşısında, az vakit içinde bu kadar kabileleri toplayıp birleştirmek ve onları tek bir vücut halinde harekete geçirmek en büyük iktidardır diyerek kendi kendine düşünürken öteden asıl mevkibi nebevi göründü. Atlı, zırhlı, en güzide 5000 asker sert adımlarla yerleri titrete titrete geliyordu. Allahu Ekber sadaları göklere yükseliyordu. Bu mevkibin ortasında Hazreti Peygamber, Kusva adındaki devesinin üzerinde nurani siması, kutsi çehresiyle parlıyordu. Ensar ve muhacirler bir çelik kale halinde onun etrafını sarmışlardı. Ebu Süfyan bu heybetli orduyu görünce baştan ayağa bir titredi. Kafasının içinden kim bilir neler geçti. Mekke'de 13 sene mücadeleden sonra tek başına evinde uyurken öldürmek üzere hanesini sardıkları Muhammed aleyhisselam aralarından mucizelerle kurtulmuş, Medine'ye hicret etmiş, birler yüz, yüzler bin, binler 10.000 olmuş da geliyor. Yarın bu 10.000'ler, 100.000'leri hatta milyonları aşacak. Ebu Süfyan kendini tutamayarak yanında duran Abbas'a, ''Kardeşin oğlunun mülk ve hükümranlığı ne kadar da çok büyümüş.'' dedi. Abbas da, ''O mülkü saltanat değil, ilahi risalet ve peygamberliktir.'' diyerek Ebu Süfyan'ı ikaz etti. Ebu Süfyan bu geçit resmini seyrettikten sonra Mekke'nin tesliminden başka çare kalmadığını anlayarak derhal Kureyş'e koştu ve onları hareme toplayarak, ''Muhammed karşı durulması kabil olmayan bir kuvvet toplamış. Misli görülmedik bir orduyla geliyor.'' Kim ki Ebu Süfyan'ın evine girerse emindir. Kim ki kendi evine kapanıp durursa emindir. Kim ki Mescid-i Şerif'e girerse emindir diyerek kendisinin de Müslüman olduğunu ilan etti. Dün İslam düşmanı olan Ebu Süfyan şimdi ey ahali Müslüman olun ki selamet bulasınız diyordu. Ebu Süfyan'ın Müslümanlığı kabul etmesi üzerine birçokları Müslümanlığa meyletti. Mekkeliler arasında bir telaş koptu. Kimisi silahını atıyor, kimisi mescide koşuyor, kimisi de mukavemet için hazırlanıyordu. İslam ordusu yürüyerek Zituva'ya gelip dayandı. Karşılarına hiç kimse çıkmıyordu. Demek bütün arzular tahakkuk ediyor, tedbirler boşuna gitmiyordu. Kureyş hakikati anlamıştı. Bu kuvvete karşı çıkmak, nahak yere kan dökülmesine sebebiyet vermek demekti. Hazreti Peygamber ordusunu 4 kola ayırarak yürüdü. Zübeyr bin Avvam şimalden, Halid bin Velid cenuptan, Sad bin Ubeyde Medinelilerle garptan, Ebu Ubeyde bin Cerrah muhacirlerle Mekke'nin üst tarafından aynı zamanda şehre gireceklerdi. Hazreti Peygamber orduya sıkı sıkı emirler verdi. Katiyen harbe girişmeyiniz, taarruza uğrayıp mecbur olmadıkça kan dökmeyiniz. Mukaddes şehre kan dökmeden girmek en büyük arzusuydu. Mekke'ye girecek olanlardan birinin başında bulunan Sad bin Ubade, "Bugün kavga günüdür," dediği için derhal değiştirilerek onun yerine oğlu Kays getirilmiş ve Medinelilerin sancağı ona verilmiştir. İslam ordusu aldığı talimat üzere silah kullanmaksızın Mekke'ye girmeye başladı. Mekkeliler kimisi evlerine kapanmış, kimisi mescide iltica etmiş, kimisi Ebu Süfyan'ın evine sığınmış. Sokaklarda kimse yok. Bir kısmı etraftaki dağlara çıkmış, uzaktan fetih ordusunu seyrediyor. Ordu aldığı talimata riayet ediyordu. Hazreti Peygamber, Kureyş tarafından taarruz vuku olmadıkça harbe girişmeyiniz diye sıkı sıkı tembih buyurmuştu. Mekke'nin alt tarafından Halid bin Velid giriyordu. Bu semtte oturanlar İslam düşmanlığında çok ileri giderlerdi. Hudeybiye musalihasını bozarak Beni Bekir'le birlikte Huzay'a ilk saldıranlar da bunlardı. Ebu Süfyan'ın teslim olma davetine kulak asmamışlar, mukavemete karar vermişlerdi. Bunların başında Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Ümeyye oğlu Safvan, Amroğlu Süheyl gibi müfritler bulunuyordu. Bu mahallede gizlenerek İslam ordusuna hücum için pusu kurmuşlardı. Halid'in ordusu geçerken ok yağmuruna tuttular. Müslümanlardan iki kişi öldürüldüler. Halid bu taarruza ister istemez mukabele etmek zorunda kaldı. Halid'in şiddetli hücumu karşısında bu başıbozuk alayı 13 ölü vererek dağıldılar. Onları mukavemete teşvik eden elebaşıları İkrime, Safvan ve Hüseyin de kaçıp kurtuldular. Bu esnada Hazreti Peygamber muhacirlerin başında yüksek bir tepeden Mekke'ye iniyordu. Sulh-ü sükun ile Mekke'ye girdiğine son derece memnundu. Birdenbire Mekke'nin alt tarafında kılıç parıltıları gözüne ilişti. Müteessir oldu. "Ben muharebe yapılmasın diye tembih etmemiş miydim?" dedi. Çünkü mukaddes şehirde bir damla kan dökülmesine gönlü asla razı olmuyordu. Fakat taarruzun Kureyş tarafından vaki olduğunu, düşmanların hücumuna mukabele etmek zorunda kalınca Halid'in silah kullandığını anlayınca, "Bu bir kazayı ilahiymiş," dedi. Başka hiçbir yerde hiçbir çatışma olmadı. İslam ordusu silah kullanmaksızın şehre girdi. Hazreti Peygamber şehre girince Ebu Talib'in ve Hazreti Hatice'nin mezarlarına yakın bir yere büyük deri çadırını kurdu. "Eski evine gidip orada oturmak istemiyor musun?" diye soranlara, "Müşrikler bize ev bıraktı mı ki?" diye cevap verdi. Fıkıh ahkamına göre bir Müslüman ile bir müşrik arasında miras cereyan etmez. Ebu Talib'e de bir müşrik olan oğlu Akil varis olmuş, o da evlerini Ebu Süfyan'a satmıştı. Böylece Akil atalarının evlerinden birini de bırakmamış, hepsini elden çıkarmıştı. Hazreti Peygamber'e atadan bir ev bile kalmamıştı. Gidip istirahat edecek evi yoktu. Fakat ne gam! Gözleriyle Mekke'yi baştan başa bir süzdü. Kendisine karşı son derece şiddetli davranan Mekke, işte şimdi ona teslim olmuştu. Şehir, 8 sene evvel yağ dillere sürmüş olduğu büyük evladının ayakları dibine serilmiş duruyordu. "Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku," diye ilk vahiy burada başlamıştı. "Tanrını ulu tanı, onu tekbirle an," diye Cebrail Allah kelamını burada getirmişti. Fakat müşrikler bu ulvi hitabı maveradan gelen ilahi nidayı anlayamamışlar, tevhid dininin kurulmasını geciktirmişlerdi. Kabe-i Muazzama'yı putlardan temizlemek, tevhid dininin merkezi olan Beytullah'ı abidler, sacitler, akifler, kendilerini Allah'a ibadete verenler için açmak zamanı gelmişti. Hazreti Peygamber evvela Kabe'yi tavaf etti. Halk oraya toplanmıştı. Her taraf hınca hınç doluydu. Orada meşhur fetih hutbesini irat buyurdu. Zemin-i zamana uygun çok mühim olan bu hutbenin tercümesi şudur. Fetih hutbesi. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Yalnız o vardır. Ortağı yoktur. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti. Aleyhimizde toplanan kütleleri yalnız başına hezimete uğratıp dağıttı. Bütün kibir ve gururlar kırıldı. Bilumum cahiliyet, kan ve mal davaları ayaklarımın altındadır. Onları çiğneyip atıyorum. Ancak Kabe'nin mütevelliliği hacılara su dağıtmak işi bırakılıyor. Ey Kureyş halkı! Cenab-ı Hak sizden cahiliyet gururunu ve atalarınızla övünmeyi içinizden gidermiştir. Bütün insanlar Adem'dendir. Adem de topraktandır. Burada şu mealdeki ayeti kerimeyi okudu. Ey Nas! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabilelere ayırdık. Ta ki tanışasınız, muhakkak Allah nezdinde en şerefliniz, en müttaki olanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Hucurat Suresi Ayet 13. Hazreti Peygamber tevhid dinini ilan ederek şirki ortadan kaldırdıktan sonra bütün cahiliyet davalarını yasak etti. Burada çok önemli bir nokta, mukaddes Kabe'den beşerin müsavatını ilan etmesidir. Hakikaten beşerin hastalıklarından biri de müsavatsızlıktır. İnsanları içtimai sınıflara, zümrelere ayırmalar, hasep, neseple övünmeler müsavatı ihlal eder. Bir sınıfın kendisini başka bir sınıfın üstünde tutması içtimai bir dalalettir. Herkes Allah'ın kuludur ve herkes Allah nazarında müsavidir. Müslümanlık bu müsavata çok ehemmiyet vermiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler muhtelif vesilelerle bu noktayı esaslı şekilde beyan eder. Müslümanlığın beşeriyete bahşettiği en güzel nimetlerden biri de müsavat prensibidir. Müslümanlık bunu kuru bir dava halinde bırakmamış, tatbik etmiştir. Niceleri bu mübarek esası yaldızlı sözlerle kendi hasis ve hain maksatlarına alet ederler. İslamiyet müsavatı hem tesis hem de tatbik etmiştir. Arap'ın Arap olmayana, hiçbir milletin başka bir millete üstünlüğü yoktur. Irk, renk, soy, boy farklarına göre üstünlük ölçülür. Herkes çalışır, yükselir, kıymet ve itibar amelidir. En hayırlı insan, insanlara en faydalı olandır. İnsanlığa yararlı işler görendir. Bu ne yüksek bir düsturdur. İşte Hazreti Peygamber bu gibi yüksek insanlık kaidelerini beyan ve ilan ederek fetih ve zafer günü de insanlığa doğru yolu gösterir. Hazreti Peygamber bir ilahi mürşit sıfatıyla bunları anlattıktan sonra etrafında kendisini dinleyenlere bir göz gezdirdi. Aralarında Kureyş uluları o mağrur başlarını önlerine eğmişler, sessiz duruyorlardı. Bu adamlar peygambere neler yapmamışlardı. Ona el kaldırmışlar, dil uzatmışlardı. Dün bu adamların Mekke'de astığı astık, kestiği kestikti. Müslümanları en korkunç işkencelere tabi tutmuşlar. Onları kızgın kumların üstüne yatırarak saatlerce yakıcı güneşin altında bırakmışlar. Akla hayale gelmedik işkenceler yapmışlardı. Şimdi acaba ne olacaktı? Eğer bu adamlar Müslümanlara yaptıkları hücumlarda şimdiye kadar olan harplerde muvaffak olsalar da Medine'ye bir girselerdi, Müslümanların hali ne olacaktı? Onları diri diri yakacaklardı. Acaba onlardan şimdi hesap sorulacak mıydı? Hazreti Peygamber bunlara baktı, hepsi karşısında duruyordu. Başkası olsa neler yapmazdı? Tarihte galiplerin mağluplara neler yaptıklarına şahit oluyoruz. Fakat Hazreti Peygamber burada da yine tarihin üstündedir. Onun affu şefkatle muamelesi düşmanları da içine alacak kadar şumullüdür. Kureyş'e sordu. Ey Kureyş, benden ne umarsınız? Hakkınızda ne muamele yapacağımı zannedersiniz? Cevap verdiler. Sen kerim ve civan mert bir kardeşsin. Kerim ve Ali Cenab bir kardeş oğlusun. Hazreti Peygamber burada beşerin en büyük mürşidi, tarihin en büyük adamı sıfatıyla dün canına kasteden düşmanlarına şöyle dedi. Bugün siz muahize edilecek değilsiniz. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Bu sözü tarih büyük bir hayranlıkla kaydetmeli, insanlık davası güdenler bunun üzerinde uzun uzun düşünmelidir. Burada mühim ve üzerinde durulacak nokta şudur. Bu vaziyette başkaları olsa ne yapardı? Hazreti Muhammed ne yapmıştır? Aradaki mukayese, büyük peygamberimizin emsalsiz büyüklüğünü meydana çıkarmaya kafidir. Hazreti Muhammed, bir kumandan, bir fatih gibi değil, bir peygamber sıfatıyla mukaddes şehre girmiştir. Ne gönlünde kin ve ihtirastan eser var, ne de gözlerinde intikam ateşi yanıyor. Affü saf ile dolu bir gönül taşıyor. Müsamahkarlığı, hudut bilmeyen bir şumulle bütün insanlığı kucaklıyordu. Bu dünyanın süfli ihtirasları onu bulunduğu yüksek mevkiinden indirip küçüklüğe sevk edemezdi. Tarihte nice şehirler fetholunmuş, nice fatihler şehirlere girmiştir. Fakat Hazreti Peygamber'in yaptığı muameleyi yapan var mı? Dünkü mağrur Mekke, şimdi Hazreti Peygamber'in dudaklarından çıkacak bir kelimeye bağlıydı. 12 bin kişilik bir ordu, tepeden tırnağa silahlı bir halde onun emrine amadeydi. Bir silindir gibi Mekke'yi çiğneyip ezebilirdi. Fakat şefkati bütün alemlere şamil olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed bunu yapmadı. O bir damla kan dökülmesine bile razı değildi. Gaddar ve zalim hükümdarların, müstebit zorbaların yaptıklarından çok uzaktı. Af ile muamele etmek, düşmanı da kendine hayran bırakmak, işte büyüklük budur. Müşrikler, muhacirlerin evlerini müsaade etmişlerdi. Şimdi haklı olarak onları geri alabilirlerdi. Fakat Resul-i Ekrem meseleden vazgeçmelerini istedi. Muhacirler de bunu ortaya atmadılar. Kâbe putlardan temizleniyor. Hazreti Peygamber Osman İbni Talha'yı çağırdı. Kâbe'nin anahtarları ondaydı. Kâbe'yi açtı, içeri girdi. Duvarlarda melek ve peygamberlerin resmi vardı. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'nın resimleri bu meyandaydı. Hazreti İbrahim elinde fal okları tutar bir halde tasvir olunmuştu. Bu hakikate uymayan uydurma bir şeydi. Hazreti İbrahim böyle şey yapmadı. O Müslümandı, tevhid dininin hadimiydi, buyurdu. Melekler güzel kadınlar halinde tasvir olunmuştu. Meleklerde erkeklik, dişilik yoktur, dedi. Bu resimlerin üstü kapatıldı. Kâbe'nin duvarları üzerindeki renkli resimlerin izi bir müddet kalmış, Kâbe'nin Abdullah İbni Zübey tarafından yeniden inşa esnasında bunlar zâil olmuştur. Asr-ı Saadet, Cilt 1, sayfa 478. Kâbe'ye birçok kıymetli hediyeler gelirdi. Bu nefis eserler muhafaza olunmuştur. Putlar ve onlara ait şeyler imha edildi. Kâbe'nin içinde Hübel putu bulunuyordu. Bu, insan şeklinde olup kırmızı yakuttan yapılmıştı. Bu putun önünde, üzerlerinde evet hayır yazılı 7 ok bulunurdu. Araplar arasında cari adete göre bir iş yapacakları vakit bu oklarla fal bakarlar, tefeül ederler, çıkan fala göre iş tutarlardı. Bu gibi şeylerin temizlenme zamanı gelmişti. Kâbe'nin etrafında dizilmiş olan 360 kadar putun hepsi birer birer parçalandı. İçeride bulunan büyük put Hübel'de yerlere serildi. Bütün Kureyş uluları gözlerinin önünde cereyan eden bu manzaraları şaşkın şaşkın seyrettiler. Dünkü mabutları şimdi paramparça olmuş, çöplüklere atılacaktı. Ebu Süfyan, Uhud harbinde "Yüksel şanlı Hübel!" diye bağırmıştı. Fakat o da şimdi çöplüklere karışıyordu. Zübeyr İbni Avvam, Ebu Süfyan'a sordu. "Uhud'da övündüğün Hübel'i görüyor musun?" "Artık tevbihi bırak. Görüyorum ki Muhammed'in Allah'ından başka tanrı olsaydı, işler başka türlü giderdi," dedi. Böylece tevhid dininin kaynağı olan Kâbe-i Muazzama putlardan temizlenmiş oldu. Bu fetih zaten put yuvası haline sokulan Beytullah'ı secdeye varan, ibadet için yerlere kapanan kimseler sırf Allah'a ibadet etsinler diye putlardan temizlemek içindi. Kelimetullah'ı ila tevhid dinini ihya içindi. Hazreti Peygamber bu mukaddes vazifesini ifa ettikten sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Hak geldi, batıl perişan oldu. Batıl zaten perişan olmaya mahkumdur. İsra Suresi ayet 8. Ne ani bir inkılaptır ki, sabahleyin Mekke ufuklarından güneş doğarken ilk ışıkları bu putların üstüne düşmüştü. Şimdi ise bunlar hak ile yeksan olmuş, parçaları yerlerde sürünüyordu. Artık Yüksel Hübel sesi duyulmuyor, Lat ve Uzza'ya tapmak yok. Bir Allah'a ibadet var. Ona davet olunuyor. İşte Kâbe'nin üstünden ezan sesi yükseliyor. 38. ayrımın sonu, sayfa 379.